Ayrım 12.
Sonra tıpkı bir insan gibi kalın sesli, gürbüz bir savaşçı gibi, eski bir şövalye gibi bana sordu. Neden beni öldürdün? Ben öldürmedim diyecektim. Dilimi oynatamadım. Korkudan donmuş taş olmuştum. Fakat o benim aklımdan geçen cevabı işitti. İnkar etme, dedi. İşte haberim olmadan sırtıma attığın taş. Fakat neden beni öldürdün? Cevap veremiyordum. Karşımdaki büyüyor, büyüyor, adeta bir dev halini alıyordu. Hiddetle söylenirken oynattığı kanatları o kadar muhteşem, o kadar iriydi ki hemen hemen tavanı kaplıyordu. Kabarık göğsündeki parlak kıvılcımlı tüyleri altından bir zırh gibiydi. Sivri gagasından kelimeler çıkarken sanki birer ok oluyordu. Üzerime atılacakmış gibi çırpınarak, kanatlarını çırparak laflar söylemeye başladı. Demir pençelerinin altında kar yolan zangırdıyor, sanki bir zelzele her tarafı sarsıyordu. Neden beni öldürdün? Susuyorsun işte, hain kız. Sen benim güzelliğimi çekemedin. Gördün ki ben miskin tavukların hepsinden güzelim. Altın mantom var, güneşten parlak gözlerim var, aslandan kuvvetliyim, kümesin beyi, efendisi, kralıyım. Söylerken sanki insanlaşıyor, çizmeli, tuğlu, sorguçlu, miğferli bir savaşçı oluyor. Bu sorguçlar, miğferler, silahlar, kalkanlar, kılıçlar eriyerek tüy, kanat, gaga, ibrik, mahmus haline giriyordu. Fakat bu gaga, bu kanatlar, bu ibik, bu mahmuzlar kılıçlardan, kalkanlardan pek korkunçtu. Evet, bu güzel, gayet güzel bir ejderhaydı. Ben harelane harelane karşımda değişmesine bakarken susmuyor, yine söyleniyordu. Büyükleri küçükler, zenginleri fakirler, kuvvetlileri zayıflar, güzelleri çirkinler çekemezler. Sen de benim güzelliğimi çekemedin. Sen çirkindin, ben güzeldim. Hayır, hayır, senin güzelliğinin önemi yok. Ben zavallı tavuklara ettiğim zulümlere kızdım, diye haykıracaktım. Sesim çıkmadı. Ama zihnimden geçen cevabımı o yine işitti. Tavuklara zulüm mü? Hay aptal kız, diye tıpkı bir insan kahkahasıyla odayı çınlattı. Tavuklara zulüm ha? Bu zulüm tavuklara lütuftur, nimettir, lezzettir. Onlar dövüldükçe sevinirler, gagalandıkça neşeleri artar. Benim gözlerimin önünde birbirleriyle ne kavga ne gevezelik edebilirler. Ben olmadım mı yumurtlamayı filan bırakırlar. Hepsi iğrenç birer obur kesilirler. Bir solucan, bir böcek için onu 20'si boğuşmaya başlar. Ne vuran, ne döven, ne dayak yiyen, ne bulunmuş şeyi kapan bellidir. Yani bir curcunan. Ama boğazları doydu mu yine hepsi umutsuz olur. Birer köşeye çekilir, pineklerler. Fakat rahat ederler demek istedim. Rahat ne demek? Tembellik, miskinlik, uyanık uyumak. Diriyken ölmek değil mi? Rahat rahat, yorgunluksuz rahat, dünyanın en ağır azabıdır. Tavuklar ben yokken değil, asıl ben varken rahat ederler. Hayır, hayır işte demek istedim. Güzel ejderhanın gözleri hiddetten tekrar tutuştu. İbiğinden kırmızı alevler çıktı. Mahmuzları çatırdadı. Kanatları bir şimşek gibi aydınlıklar saçarak gürledi. Sanki binlerce metreden üzerime atıldı. Haykırdım. O zaman kabus bozuldu, rüya başladı. Bu kocaman horoz saçlarımı yoluyor, üstümü başımı didik didik ediyordu. Kafamı gagasının çift uçlu bir hançer gibi deldiğini, pençelerindeki tırnakların omuzlarıma, kaburgalarıma saplandığını duyuyordum. Kendimi kar yoludan aşağı attım. Kapıya doğru kaçarken beni yine tuttu. Gagasıyla havaya kaldırdı. Tıpkı pamuğa yaptığı gibi yere çarptı. Boynumu halıya sürtüyordu. Haykırıyordum. Gece kandili birdenbire sönmüş, oda zifiri karanlık kesilmişti. Ateşten bir canavar gibi yalnız horoz parlıyor, altın kırmızısı alevler duvarlarda uçuşuyordu. Bağırıyordum. Beni öldürüyordu. Uyandığım zaman ter içindeydim. Kim bilir ne kadar çırpınmıştım. Yorgan aşağı düşmüştü. Baş yastığımın bir tanesi göğsümdeydi. Saçlarım dağılmıştı. Hele vücudum. Adeta kımıldayamıyordum. Sanki bütün kemiklerim kırılmış. Fakat ne tatlı, ne hoş, ne ruhsal bir ıstırap. Bu korkunç rüyaya tekrar dönmek olasılığı olduğunu bilseydim hemen gözlerimi kapayacaktım. Gerçekten acının, korkunun, zulüm görmenin, dayak yemenin, gagalanmanın, didiklenmenin pek başka bir lezzeti var. Mazlumun duyduğu bir lezzet ki zalim bunu hayalinde bile canlandıramaz. İstemeye istemeye altüst olmuş yataktan kalktım. Aşağı inerken balkona saptım. Dirseğimi kenara dayadım. Dalgın dalgın bahçenin perişan haline bakmaya başladım. Burası tamamıyla bir harabeydi. Ne zamandan beri tavuklar yumurtayı kesmişlerdi. Duvar diplerinde kötürüm gibi yatıyorlar, daha henüz sabah olduğu halde sanki uyukluyorlardı. Sebepsiz bir üzüntü, bir keder, bir soğukluk, bir ölüm soğukluğu. İçimden, demek eski şen hayat, eski gürültü, eski hareket hep horozdanmış dedim. Zihnimle beraber anılarım da açıldı. Kümesin bir aylık tarihini aklımdan geçirdim. Tavukların düzeni gerçekten bozulmuştu. Zamanla kümese girmiyorlardı. Horoztayken dövüşmezlerdi. Şimdi birbirlerinin gözlerine oyuyorlardı. Bunlara bir baş, bir efendi, bir kral lazımdı. İşte küme sorunsuz kaldığımı perişan oluyordu. Ben sözle tavukları semirtmek için zavallı zalim efendilerini öldürmüştüm. Halbuki onun zulmü aynı lütufmuş. Biraz semirdiler ama hepsi son derece arsız, yüzsüz, hırsız, tembel oldu. Yumurtlamak kalktı. Gıt gıdak sesleri kesildi. Yarın mutlaka bir horoz bulmalıyım diyordum. Yine dayak, gürültü, hareket başlayınca bu sersem, bu dağınık hayvancıklar bir yere toplanacaklar. Uykuyu, uyuklamayı, pineklemeyi bırakıp güzel güzel yumurtlamaya, civciv çıkarmaya koyulacaklardı. Hayat da, yani mutluluk da bundan başka bir şey miydi? Ne yapıyorsun orada? Başımı çevirdim. Annem, üşüyeceksin böyle çırılçıplak. Sabah rüzgarına karşı dedi. Şey, ne? Düşünüyordum ki. Ne düşünüyordun? Kümesin düzenini bozmak olmayacak. Ne demek bu diye hayretle yüzüme baktı. Açıkladım. Bir horoz lazım anne. Tavuklar işte bir aydır yumurtayı kestiler. Şu rezalete bakın, yatalak gibi uzanmışlar. Hepsinin gözleri bahçe kapısında. Yemden başka bir şey bilmiyorlar. Annem, pekala, babana söyler aldırırız bir tane dedi. Ama üşüyeceksin. Çabuk haydi içeri gir. Arkana bir şey al. Arkama bir şey almak mı? Asla. Hararetten yanıyor, tutuşuyordum. Sabahki kabus beni ateş içinde bırakmıştı. Hala, evet hala saçlarımın dibi, alnım ter taneleriyle sırılsıklamdı. Balkondan içeri girdim. Yukarı giderken kendimi tutamadım. Anneme döndüm. Yalnız kümesin düzenini değil, başka düzenleri de bozmalı dedim. Annem anlamadı. Yüzüme dikkatli dikkatli baktı. Dünyanın düzenini de bozmaya gelmez diye bir kahkaha attı. Yukarı kaçtım. Şüphesiz ne demek istediğimi anladı. Şüphesiz arkamdan deli kız diye gülümsedi. Şüphesiz ince uzun kaşlarını yukarıya kaldırarak ukalalık edeceği zamanlar yaptığı gibi yavaş yavaş başını salladı. Evet, dünyanın düzenini bozmaya gelmeyecek. Yani işte horozsuz kümes mezarlığa benziyor vesselam. Aşk ve ayak parmakları. 1. Asime hanımefendiden Hasan'a mektup. Önce beni sen sevdin. Yalvardın, yakardın. Benim aşkım adeta senin coşkuna sönük bir cevaptı. Sonunda beni aldın. Ben zengindim. Atım, arabam vardı. Bütün bugünün gençleri beni istiyorlardı. Herkesin isteğine sen sahip oldun. Mutluydun. Ben sana sadıktım. Sonra nasıl oldu? Birdenbire döndün. Benden soğudun. Beni görmekten kaçtın. Yine sonunda beni boşadın. Bu mektubumu alınca sanma ki sana yalvarıyorum. Fakat merak ediyorum. Niçin beni istemeyesin? Benim neyim var? Yahut neyim eksik? Daha bu sene Kadıköy kadınları arasındaki güzellik yarışmasında birinci geldim. Eğitimim birinci derecede. Zenginim de. O halde niçin beni istemeyesin? Benden güzelini bulsan bile eminim ki benden zenginini bulamayacaksın. O halde niçin beni istemeyesin? Asime. 2. Hasan'dan Asime hanımefendiye mektup. Evet güzel kadın. Ben sevmiştim. Fakat sevmek nedir, bunu biliyor musun? Sevmek herkes için başka bir şeydir. Huyların, iç dünyaların başka başka olması gibi. Kimi kaşa göze, kimi cilde, kimi ellere ayaklara, kimi şişmanlığa, kimi boya, kimi kalçaya bakar. Oysa ben profile bakarım. Daha okuldan beri adetimdir. Birisiyle konuşurken onda ne profili olduğunu ararım. Mesela küçük profilli bir adamla konuşurken onun laflarını havlamaya benzetirim. Dünyada ne kadar adam varsa hepsinde bir hayvan profili vardır. Köprüden geçerken önü kalabalık bir gazinoda otururken herkesin yüzüne dikkat ederim. Daha böyle farklı görüntüsü olmayana rast gelmedim. Hep insan kıyafetine girmiş, insan maskesi takmış hayvanlar. Bir sürü köpek, öküz, keçi, leylek, at, eşek, baykuş, kartal, tavuk, papağan, arı, güvercin, karga, balık, ayı, kaplan vesaire. Küçükken saf, masum bir merak ile okuduğum fizyonomi teorileri benim hayalimi o kadar etki etmişti ki kendimi La Fontaine'in masallarını gösteren canlı bir albüm içinde sanırım. Mesela karşıdan bir dostum geliyor. Bir kere bakarım. Yüksek kırmızı fesi, alacalı kostümü, parlak boyun bağı, burnunun ucu sivri. Kolları kalkık ve kabarık, iddiacı, cesur. Yandan bakınca ne olduğunu görür, içimden işte bir horoz derim. Gelir elimi tutar. Kırmızı yüzüne tıpkı bir gülübiye benzeyen fesine bakarım. Sesi keskin ve notaları uzundur. Sanki zaman zaman öter, ondan ayrılır. Diğerine rast gelirim. Çenesi, ağzı yayıktır, bacakları paytaktır. Yavaş yavaş söyler ve yanaklarını gererek güler. Ördek, ördek derim. O vakvakladıkça ben keşfimden memnun, rahat, onun kanatlarını, kuyruğunu arar, hatta onları da üstünde bulurum. Ünlü adamların, büyük yazarların, bakanların, milletvekillerinin, büyük memurların profilleri ezberimdedir. Profillerini bildiğim için yeni bakanların iktidarda ne yapacaklarını doğru olarak herkese söylerim. Hatta arkadaşlarım bana, sen eskiden geleydin peygamber olurdun derler. Sanırım ki benim ermişliğim var. Hayır, ben yalnız profilleri tanırım. Eşek profilli bir adam mutlaka eşekçe aslan profilli bir adam mutlaka aslanca hareket eder. Bir adamda hangi hayvanın profili varsa mutlaka o hayvanın ahlakı da vardır. Öküz profilli bir adamda asla kurnazlık, hile, zeka olamaz. Eşek profilli olan inatçı yani kibar manasıyla sebatkardır. Arı profilli sokar, köpek profilli gürültü eder, dişlerini gösterir. Kaplan profilli sezer ve merhamet bilmez. Papağan profilli durmaz taklit çıkarır. Güvercin profilli durmaz aşk ve şefkat komedyası oynar. Tilki profilli herkesi aldatır. Domuz profilli yer, içer, keyfine bakar. Kadınların da hepsi erkekler gibi birer hayvandır. Onlarda da mutlaka bir hayvanın profili vardır. Şişman, kocaman memeli, dalgın ve ağır kadın tamamıyla bir inektir. Zayıf, huysuz, esmer, çirkin fakat yalnız gözleri güzel bir kadın keçidir. En güzelleri çalı kuşu, kanarya, nemse tavuğu profilinde olanlardır. Bu üç profilin hiçbirisi sende yoktur. Geçen yazdı. İlk defa Fener'de birbirimize rast gelmiştik. Ben hemen senin profilini aradım fakat bulamadım da. Ah acaba ne diyor? Yüzüne bakıp bakıp bulamayınca seni sevmeye başlıyordum. Madem ki sende bir hayvan profili yoktu, o halde insanların, kadınların, sende hiçbir profil olmadığı için hiçbir hayvan ahlakı, hiçbir hayvan tabiatı da yoktu. Bazı yine şüpheye düşüyor. Aldanıyorum, onda da bir profil var ama ben göremiyor, ben farkına varamıyorum diyordum. Evliliğimizden önce tanışma günlerinde senin yüzüne uzun uzun dalışlarımı aşk buhranları sanıyordum. Hayır, ben hep senin profilini arıyor, seni hiçbir şeye benzetemiyordum. Profilini bulamayınca seni severdim. Galiba sen de beni. 6 ay ne kadar hoş bir hayat geçirdik. Tabii hatırlarsın. Fakat bir sabah, ah keşke senden önce kalkmasaydım. Erken kalkmış pencerenin yanına oturmuştum. Sen hala yatıyordun. Bu ne tembellik dedim. Doğruldun, giyindin, karyolanın içine oturdun. Hava biraz serindi. Yanan soba daha odayı ısıtmamıştı. Birden yüreğim çarpmaya başladı. Boğuluyor gibi oluyordum. Sen terliklerinin üzerine düşmüş olan mor çoraplarından birisini sağ ayağının parmaklarıyla tuttun. Yukarı kaldırdın, yatağın içinde oturarak giydin. Çorabın öbür eşini yerden almak için sol ayağını uzatıyordun. Görmemek için yüzümü çevirdim. Evet güzel kadın, sen ayağının parmaklarını tıpkı bir el gibi kullanıyordun. 20. yüzyılın orta yerinde diyordum. Yaratılıştan ya da evrimden şu kadar 100.000 sene sonra. Titriyordum. Hastalandım. Sen beni yere seren darbenin ne olduğunu anlamıyordun. Yattığımız zaman buruşan gömleğini ayağının parmaklarıyla tutup çekiyordun. Ben bunu duyunca dişlerimi sıkıyor, tekrar titremeye başlıyordum. Yine anlamıyor, galiba hava soğuk, üşüyorsun işte diyordun. Galiba bir sabah sobanın önündeki koltuğa oturmuştun. Ayaklarında çorap yoktu. Yine kalbim atmaya başladı. Ayağının parmaklarıyla sobanın henüz ısınmayan kapağını açıyor, kımıldamayarak bakıyor, tekrar kapıyordun. Sonra yine bir gün sevgili kedin ayaklarından oynuyordu. Daha çoraplarını giymemiştin. Yüreğim hopladı. Fakat dişimi sıktım. Baktım senin ayaklarının parmakları uzundu. Hem biraz fazla uzundu. Bu uzun parmaklarınla kediyi kollarından tutuyor, küçük bir çocuk gibi havaya kaldırıyordun. Adeta ayaklarını ellerin gibi, hatta ellerinden daha iyi kullanıyordun. Gözlerimi yüzüne kaldırdım. O an o kadar arayıp da bulamadığım profilini gördüm. Sen maymundun. Alnın dar, ağzın biraz ileriye çıkıktı. Güzel, parlak cildin bu maymun iskeletini tamamıyla örtemiyordu. Hele ayakların, aman yarabbi, tıpkı bir maymunun 3., 4. elleriydi. Sen biraz daha gayret etsen, yerden çoraplarını almak, sobanın kapağını açmak, yorganı, gömleğini düzeltmek, kediyi tutup havaya kaldırmak değil, hatta ayaklarının bu uzun yaratılmış parmaklarıyla yemek yiyebilecek, hatta piyano çalabilecektin. O zaman senden ürktüm. Bir daha seninle bir yatağa girmedim. Kendimi balta girmemiş bir ormanda zannediyor, kendimi o tarih öncesi yaratıklarından bir nesne ile evlenmişim sanıyordum. 20. asırda bedeninde tarih öncesi adaleleri olan, tıpkı bugünün maymunları gibi ayaklarını el diye kullanan evrimleşmemiş bir yaratıktan, yani senden kaçtım, uzaklaştım. El gibi kullandığım bu ayaklarından bir tanesini şimdi kalbinin üzerine koy, öyle karar ver. Artık seni sevmemekte haklı değil miyim? 3. Asime hanımefendiden Hasan'a telgraf. Gayet acele. Mektubunu okumadan yırttım. Senden nefret ederim. Sakın bir daha mektup göndermeye kalkma. Sonra fena olursun. Zeytin ekmek. Vermeyince mabut, neylesin Mahmut? Atasözü. Genç, beyaz, gürbüz kadın tıpkı zalim aşığının hışmına uğramış eski zaman cariyesine benziyordu. Soluk basma entarisi parça parçaydı. Gür, kıvırcık, kumral saçları mermer kadar beyaz omuzlarına dökülmüş, celladını bekleyen bir masum gibi derin derin düşünüyor, çürük kafesli, çarpık cumbadan sokağa bakıyordu. Zeynep Kamil Hastanesi'ne inen bu yol pek tenhaydı. Komşu duvarların üstünden aşan bahar çiçekleriyle süslenmiş sık dallar, bozuk kaldırımlara ince tül gölgelerini yaymışlardı. Saçaklarda kırık kiremitler arasındaki yuvalarının insani sefaletini duymayan mesut serçeler sanki başka bir bayramın zevkini sürüyorlarmış gibi cıvıldıyorlar, uçuşuyorlar, sevinçlerinden kaplarına sığamıyorlardı. Genç beyaz gürbüz kadın birdenbire "Aa!" diye haykırdı. Kalçalarını sarsan hızlı bir hareketle toplandı. Dizlerinin üzerine kalktı. Sonra dirseklerini pencerenin kenarına dayadı. Canlanarak uzandığı dayanığından birdenbire doğrulmuş bir heykel kadar benzersiz ve şirindi. Seslendi. Sabire, Sabire, sokaktan geçen iki şık kadın hemen durdu. Uzun boylusu biraz şaşkın sesin geldiği tarafı aradı. Siyah kaşlarını çatarak rumbaya baktı. İnce şifon çarşafının altında şekli görünen uzun oyluğuna altın el çantasını vurarak sordu. Kim o? Ben. Sen kimsin ayol? Naciye. Altın çantayı avuçlarına aldı. Sinirli sinirli sıktı. İyice cumbaya döndü. Tekrar sordu. Hangi Naciye? Bahtiyar Efendi'nin kızı. Hangi Bahtiyar Efendi'nin? Emniyet sandığı görevlisi Bahtiyar Efendi'nin. Ne? Ya? Bir an öyle kaldı. Bu yer odasının kopuk perişan kaplamalarına baktı. Kırık camlara gazete kağıtları yapıştırılmıştı. Ayol burada ne arıyorsun? Hiç. Ne demek hiç? Evimiz işte. Eviniz mi? Evet. Uzun boylu kadının yanındaki de şaşırmıştı. Birbirine bakıştılar. Bir şaka işitmiş gibi gülümsediler. Uzun boylu cumbadakine yalancı seni aç bakayım kapıyı ben senin burada ne aradığını anlarım dedi. Üzerine mahalle çocuklarının tebeşirle kuş resimleri yapmış oldukları çürük kapıya yaklaştı. Sabire ile Naciye çocukluk arkadaşıydılar. Balkan bozgunu başladığı zaman aynı kazada birisinin babası hakim birisininki emniyet sandığı görevlisiydi. Kaçarken birbirlerini kaybettiler. İşte 6 sene sonra yine karşı karşıya geliyorlardı. Fakat Sabire Naciye'nin üstünü başını görünce bu ne hal kız sana kuduz köpek mi saldırdı diye haykırdı. Naciye de onun şık siyah çarşafına açık boynundaki iri zümrüt taşlı platin pantantifine elindeki büyük altın çantaya bakarak şaşıyordu. Halinden birdenbire sıkıldı. Fakirlik diyebildi. Sabire gözlerini etrafa bir gezdirdi. Sıvaları dökülmüş bölmeler, kaplamasız taban buraya ahırdan bozma sefil bir kümes manzarası vermişti. Yanındakine döndü. Ne kadar güzel değil mi dedi. Maşallah. Bu kendinden biraz yaşlıca fakat daha şık, daha kokot bir kadındı. Kumral yüzünde bir Çerkez gururu vardı. Bu kadar berbat bir eve girmeyi gereksiz görüyor gibi kapıdan bakıyor, içeri giremiyordu. Şaşkın bir suskunluk içinde üç kadın birbirini tekrar süzdüler. Sabire içinde elinde olmaksızın bir merhamet tınısı duyulan şefkatli bir sesle "Vah Naciye, vah!" dedi. "Annen nerede?" "Öldü." "Baban?" "O da öldü." "Kardeşin?" "O da öldü." Sen burada ne oturuyorsun? Burası kocamın evi. Kocanın evi mi? Evet. Neci bakayım kocan? Duvarcıydı ama şimdi asker. Nerede? Burada Haydarpaşa'da. Amele taburunda. Tekrar sustular. Zavallı kız bu şık hanımları tek odacığına çağıramıyordu. Fakat Sabire, zenginlere, kibarlara mahsus o gaddar alçak gönüllülükle güldü. İçeri girelim seninle konuşalım dedi. Vah Naciye vah. Kız sen ne talihsizmişsin. Buyurun. Sabire arkadaşı hanıma döndü. Gel azıcık oturalım. Gördün ya şu kızı. Bu kadar güzel bir kadına rast geldin mi? Allah aşkına söyle. Şu saçlara bak. Bu kıvırcıklar doğal. Öyle yapma değil. Dikkat et Allah aşkına. Ciddi kadın gülümsüyor. Maşallah, maşallah diyordu. Dar, pis, karanlık, toprak döşeli sofayı geçtiler. Odaya girince fakirliğin sefaleti bu iki kadını donmuş gibi dimdik bıraktı. Bir yerde oturamıyorlar, oturacak yer bulamıyorlardı. Naciye bütün bütün büzülmüştü. Sanki bu sefalet kendi cinayetiymiş gibi önüne bakıyor, utanıyor, sıkılıyor, kızarıyordu. Köşede yırtık bir hasırın üstüne birkaç yatak yığılmıştı. Hasırın ucunda bir gaz sandığı vardı. Büyücek bir testi, yanında bir vesika ekmeği, yeşil bir çanak dolusu zeytin duruyordu. Cumba ile perdesiz pencerenin önündeki tahtadan sedirin üstüne ince eski bir yol keçesi örtülmüştü. Naciye, ''Buyurun temizdir.'' diye burasını gösterdi. İki kadın tahta sedire iliştiler. Arkadaşı basık tavana, badan ıssız duvarlara bakarken Sabire eski çocukluk arkadaşıyla yine konuşmaya başladı. ''Şöyle yanıma gel bakayım. Gel otur yanıma.'' Naciye de sedire oturdu. ''Ne oldu sana böyle kız? Talih işte.'' Yavaş yavaş anlatmaya başladı. Babası Selanik'te hastalanmış, İstanbul'a geldiklerinin ayında ölmüştü. Annesiyle Üsküdar'da bir oda tutup başlarını sokunca yine hastalık peşlerini bırakmamıştı. Annesi de zatürreden ölmüştü. Naciye yalnız kalınca ev sahipleri olan dul kadın haline acımış, ona çarşıya gidip bekar odalarından bir kocacık buluvermişti. İşte 4 senedir onunla yaşıyordu. Bu adamcağız iyiydi fakat çok fakirdi. Savaştan önce bir mecidiye gündelikle yapılarda çalışıyordu. Asker olunca Naciye'ye 30 kuruş maaş bağlanmıştı. Eve izinli geldiği akşamları bazı karavana çorbası da getiriyordu. Allah'a çok şükür geçinip gidiyoruz deyince Sabire coştu. Bu haline şükrediyorsun ha? Elhamdülillah. Kız sen de budalaymışsın. Gece gündüz vesika ekmeği, yanına zeytin sonra üstüne de dua ha? Birden yaşlı kumral kadına döndü. Gördün ya Füsun Hanım, Allah'ın ne iyi kulları var dedi. İkisi de Naciye'ye tereddütlü gözlerle bakıyorlardı. Açlık sefalet içinde bu renk, bu güzellik, bu vücut nasıl dayanıyor solmuyordu. Kendileri zenginler bol yemeklerle, şırıngalarla, şaraplarla kansızlıktan kurtulamıyorlardı. Naciye sıkılarak senin baban nerede diyebildi. Sabire bilmiyorum dışarılarda bir yerlerde dedi. Naciye şık kadının ta gözlerinin içine baktı. Annen o da beraber sen. Ben mi uzun hikaye. Evvela bir subayla evlendim. Sonra ayrıldık. Şimdi kiminle oturuyorsun? Akrabalarımla. Fakat Naciye Sabire'nin İstanbul'da akrabaları hem de zengin akrabaları olduğunu bilmiyordu. Zaten o da kendi gibi Rumeliliydi. Fakat daha fazla sormadı. Sustu. İki kadın onun güzelliğine şaşıyorlar, gül saçlarını okşuyorlardı. Sabire dayanamadı. Basma entarinin altında parlayan ensesini tuttu, boynundan öptü. Naciye utanıyordu. İki kadın talihin bu güzel vücuda nasıl bela olduğuna kızıyorlar, çirkin zenginlerden bahsediyorlardı. Sabire, Refika'yı düşün Füsun, o kazık kadar karı, köşklerde, otomobillerde. İnsan yüzüne bakmaya korkar. Bir de şu Naciye'ye bak. Acaba Cemil öyle bir kadını rüyasında görse ne yapar? Gözlerine inanmaz. Vallahi inanmaz. Sabire yanında kızaran sefaletinin utancı, zenginliğin şaşası karşısında bunalan biten Naciye'ye ''Doğru söyle, ayda yalnız 30 kuruşla mı geçiniyorsun?'' diye sordu. ''Geçen sene asker dikişi de dikiyordum. Bu sene bulamadım. Vah zavallı. İnanamıyorum. Nasıl yaşarsın? Bayağı canım nasıl yaşarsın? 30 kuruşla küçük bir kanarya geçinemez. Kocam her hafta ne yapıp yapıyor? Yarım okka zeytin getiriyor. Ben de idare ediyorum. Buna Sabire ile Füsun inanamıyorlardı. Evlerindeki hizmetçilerin vesika ekmeğini yemediklerini hatırlıyorlar. Acı acı gülüyorlardı. Füsun, ne diyeyim? Dünya işte bu diye başını salladı. Demek o ekmek de yeniyormuş. Vallahi bizim Bobby'ye verdik yemedi. Hem de kızdı. Öyle acı acı havladı ki kudurdu sandık. Sabire sinirli bir hareketle ''Ben seni burada bırakmam vallahi Naciye'' diye haykırdı. ''Haydi kalk. Nereye? Bize gideceğiz.'' ''Aa nasıl olur? Nasıl olacak baya? Kocamdan izin almadan. Haydi deliliği bırak gel bir gece bizde kal. Ye iç sonra bak bir daha buraya dönebilir misin?'' ''Haydi'' diyorum. Naciye'nin evden çıkıp izinsiz bir yere gitmeyi aklı almıyordu. Neyse kocası bu gece gelmeyecekti. Fakat nasıl olurdu? İki kadın ona acıyor, 4 senedir kulübesinde sıcak yemek pişmediğini duydukça üzüntülerinden ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Kendileri bugün arabayla Kadıköy'den buraya bir aşçı aramaya gelmişler, bu kadının evini bulamamışlardı. Evdeki aşçı hizmetçilerle geçinemiyordu. Onun için salmak istiyorlardı. Füsun bu akşamki yemeklerden başladı.